Ayrım 2, sayfa 5, 1. bölüm. Herhalde hepimiz en azından bir kere yaşantımızın gidişatını değiştiren olağan dışı sayabileceğimiz bir olayla karşılaşmışızdır. Sıradan görünen basit ve önemsiz bir vaka, ne var ki yaşamdaki bu ufak tesadüf bazen tüm hayatımızı etkileyecek olmasına rağmen o an bunu algılamamız mümkün olmayabilir. Ne zekamız ne de idrak yeteneğimiz buna göre yaratılmamıştır. Bazen bu gerçeği uzun zaman sonra saptayabiliriz ve geriye dönüp değerlendirdiğimizde yaşarken çok sıradan gelen bir olayın bizi ne denli etkilediğini hayretle gözlemleriz. O gün başıma gelen olay da bunun en canlı örneğiydi ve ben bunu hiç dikkate almamış, daha doğrusu üzerinde bile durmamıştım. Bir rastlantıydı sadece, bir tesadüf, hoş ve mutlu bir karşılaşma. Hepsinin o kadarla kalacağını ve o anın az sonra beynimden silinip gideceğini düşünmek gafletinde bulunmuştum. Normali de oydu, bilemezdim. Yerimde kim olursa olsun farklı düşünemezdi zaten. Ama sonrası hiç tahmin ettiğim gibi gelişmedi. O an hayatımın dönüm noktası oldu. İstanbul'a özgü kışa yaklaştığımız o nefis sonbahar günlerinden biriydi. Hava adeta ılık ve güneşliydi. Bebek'teki sahil şeridi havanın letafetini yudumlamak isteyen insanlarla doluydu. Ağır ağır Rumeli Hisarı'na doğru yürüyordu. Sonbahar, hele böylesine ılık geçen güz, kentin en sevdiğim mevsimiydi. Çoğu insan kışa girmenin hüznünü hisseder içinde. O geçiş günlerini kasvetli ve ruh karartıcı bulur. Oysa bana hüzün yerine yaşama şevki, istek ve çalışma gücü verir. En beğendiğim romanlarımın ana kurgularını hep o mevsim yakalamışımdır. Zihnim yine binbir düşünceyle dolu olarak deniz kenarında yürüyordum. Pek tabidir ki o anın şimdi okumakta olduğunuz romana mevzu teşkil edeceğini kesinlikle bilmeden. Betül'le karşılaşmam böyle oldu. İfademin ve olayları takdim tarzımın biraz romantik olduğunu biliyorum. Ne var ki yerimde kim olsa yaşanacakları ancak böyle izaha çalışırdı. Ve bu tesadüfü başka şekilde değerlendiremezdi. Nereden bilebilirdim ki o tesadüfün hayatımı kabusa dönüştüreceğini? Hem takdir ve değerlendirme şansım da yoktu. Boğucu ve öldürücü bir girdabın içine çekildiğimi kesinlikle düşünemezdim. Betül'le aynı kaldırımdaydık. O karşıdan geliyordu. Gözlerimiz bir an birbirini buldu. Çok kısa anlık bir bakışma. İçimde bir şeylerin eridiğini hisseder gibi oldum. Size de olur mu bilmiyorum ama bana oldu. Kalbim birden deli gibi çarpmaya başladı. Nefesim kesildi sanki. Galiba güzel kelimesi Betül'ü tasvire yetersizdi. Belki değil, kesinlikle yetersizdi. Çünkü onun güzelliği salt hatlarının ya da yüz ifadesinin mükemmelliğinden değil, ilk bakıştaki çekiciliğinden kaynaklanıyordu. Eskiler buna cinsi cazibe veya albeni diyorlardı. Biz de seksapeli tercih ediyoruz. Utanmasam belki durup onu öyle seyredecektim. Belki durmuşumdur da. Şimdi bile iyi anımsamıyorum ama kafama kazınan gerçek şuydu. Onu gördüğüm anda allak bullak olmuştum. Daha doğrusu inanamamıştım. Tanrı'nın bu denli kusursuz bir kadın yaratacağını o sırada tasavvur dahi edemezdim. Belki ifademin biraz abartılı olduğunu düşünebilirsiniz. Buna hiç şaşmam. Hani güzellik kavramının şahsa göre değiştiğini söylerler ya. Belki de öyleydi. Ben mübalağa ediyordum. Ama şurası bir gerçek ki daha sonraları onunla beraberliğim sırasında çevresindeki insanları etkilemesi, herkesi kendine hayran bırakması, insanların dönüp dönüp ona bakmaya çalışmaları iddiamı destekleyen en ciddi olguydu. Betül daha ilk bakışta insanları etkiliyordu ve en kötüsü kendisi de bunun farkındaydı. Erkek milleti bir tuhaftır. Böyle şahane bir kadını ister arzular, birlikte olmayı düşler. Fakat ona sahip olunca da bütün güzelliklerinin kendisine hasır olması şartını ileri sürer. Acayip kıskanç olur. Tanrı'nın bu lütufkar hediyesine bencilce sahiplenmek sevdasına kapılır. Hani normaldir de. Hiç kuşkusuz bu söylediklerimi Betül'le karşılaştığım o an düşünmedim. Aklıma bile gelmedi. Öylesine etkilenmiştim ki sanki duygularım bir an isyan derecesine varmıştı. 35 yaşıma gelmeme rağmen Tanrı niye şimdiye kadar onun gibi mutlak kusursuz birini karşıma çıkarmadı diye hayıflanıyordum. Betül'ün yaşını kestiremedim. 20'li yılların sonunda olmalıydı. Taş çatlası 30. Belki o kadar da yoktu. Duru, beyaz teni, uzun boyu vardı. Saçları simsiyahtı. Boyalı olup olmadığından bile şüphelendim. Öylesine parlaklık ancak boya ile sağlanabilirdi. Spor giyimliydi. Ayağında makosenler, siyah bir pantolon ve çarpıcı renkli anorak giymişti. Bu sade kıyafetine rağmen öylesine çekiciydi ki ister istemez onu daha çarpıcı vücut hatlarını ortaya çıkaran giysiler içinde düşündüm. Şimdi bile nefesim kesilmişti. Acaba onu hayalimdeki gibi görsem ne hissederdim kim bilir. Betül yaklaşıyordu. Bakışlarından utandım. Elimde değildi ama kızı fazla hayran nazarlarla süzdüğümün farkındaydım. Halk arasındaki moda deyimle bu da bir tacizdi. Lakin Betül herhalde bu tür bakışlara alışık olmalıydı ki mağrur kendinden emin ve çevreyi hiç umursamadan yürüyordu. Son anda kendimi biraz toparlamaya çalıştım. Okumuş, kültürlü, medeni bir erkektim. En azından güzel bir kadına böylesine rahatsız edecek tarzda bakılmamasını bilecek kadar da şehirliydim. Ama bu yeterli olmamıştı. Yüreğimdeki çarpıntı nazarlarımı üzerinden çekmeme engel oldu. Buraya kadar anlattıklarıma son derece sıradan, her insanın başına gelebilecek hoş bir rastlantı olarak değerlendirebilirsiniz. En azından ben öyle düşünmüştüm. Sokakta çok etkilendiğim bir kızla karşılaşmıştım ve mesele bu kadar basitti. Az sonra birbirimizin yanından geçecek ve bir daha asla karşılaşmayacaktık. Ama öyle olmadı. İlk şaşkınlığım Betül'ün bana gülümsemesiyle başladı. Boş bulunmuştum. Hatta kızın hemen yanı başımda bulunan başka birine tebessüm ettiğini düşünmüştüm önce. Fakat o kömür karası gözleri yüzüme çevriliydi. Yanılıyor muyum acaba diye kısa bir an etrafıma bakındım. Sonra tekrar şaşkın bir ifadeyle kıza döndüm. Hala gülümsüyordu. Artık bana baktığından hiç kuşkum yoktu. Aptallaşmıştım. Ne yapacağımı şaşırdım. Gayri ihtiyari ve biraz çekinerek dudaklarım gerildi. Sanki gülümsemesine karşılık veriyormuşum gibi. Betül'ünkü çok ölçülü bir tebessümdü. Bir tanıdıktan ziyade sanki hiç tanışmadığınız bir yabancı, sırf müşterek bir şeyleri paylaşıyormuşsunuz gibi verilmiş bir selam. Hani yolu aynı sokağa, aynı mağazayı kullanan, marketlerde veya başka alışveriş merkezlerinde zaman zaman karşılaşıp sima aşinası olduğunuz kişilerin birbirlerini selamlaması gibi. Beynimi zorladım. Acaba onu daha evvel görmüşlüğüm var mıydı? Kesinlikle mümkün değildi. Onu daha evvel görmüş olsam asla unutamazdım. Aklıma gelen ilk olasılık kızın beni birisine benzettiği oldu. Herhalde o yanılıyordu. Yanıma gelip konuşsa buna hiç şaşmayacaktım. Bana da bazen olurdu. İlk defa gördüğüm bir suratı sanki daha önceden tanıyormuşum gibi bir hisse kapılırdım. Göz hafızasının yanılması olmalıydı. Neden sonra gülümseyebildim? Ölçülü, kibar ve olgun bir tarzda. Biraz kızarmış olabilirim. Ne de olsa o ana kadar beynimden o kadar farklı his ve düşünceleri geçirmiştim ki hiç olmazsa bunların bir kısmının şapşallaşan yüzüme aksetmesi kaçınılmazdı. Hiç kuşkusuz insan beyni en gelişmiş kompütür olmalıydı. Bütün bunlar saliselerle ölçülecek bir zaman dilimi içinde yer almıştı beynimde. Tabii bütün bu anlattıklarım birkaç saniyenin içinde olup bitti. Adının sonradan Betül olduğunu öğreneceğim kız yanımdan yürüyüp geçti. Dayanamadım, başımı çevirip uzaklaşan kızı bir süre seyrettim. Hem de yaptığımın hiç hoş bir şey olmadığını bile bile. Nefis bir yürüyüşü vardı. Ahenkli, tempolu ve de seksi. Tabii o dönüp arkaya bakmamıştı. Ben de bakmasını beklemiyordum zaten. Sonra o müstesna görüntü kalabalık kaldırımın arasında kaybolup gitti. Bir süre oralarda oyalandım. Çocukça bir heyecan ve beklentiyle belki döner aynı yoldan tekrar geçer diye. Betül dönmedi ve onu tekrar göremedim. İnanılmayacak bir şeydi bu. Sudan çıkmış balığa dönmüştüm. Ruhumda çırpınışlar oluyordu. Hatta bir süre neden peşinden gitmedim diye de hayıflandım. Kendimi toparlamam epey zaman aldı. Mevsim gereği boğazdan esen tatlı rüzgarın bile sertleştiğini neden sonra fark edebildim. Ağır ağır yürümeye devam ettim. Deniz kenarı hala kalabalıktı. Piyasa yapanlar, sahilde balık tutanlar, el ele yürüyen genç aşıklar, bastonla dolaşan yaşlılar, velhasıl her yaştan, her cinsten insanların oluşturduğu bir mozaik. Yavaş yavaş keyiflenmeye başladım yeniden. İnsanoğlu mutluluğu böyle ufak tefek şeylerde de arayabilirdi. Genç ve sağlıklıydım. Maddi problemlerim yoktu. Tanınmış bir yazardım ve yaşamayı seviyordum. Hayattan mutlu olmak için daha ne bekleyebilirdim ki? Üstelik bugün hayatımda şimdiye kadar karşılaşabileceğim en güzel kıza rastlamıştım. Adımlarımı sıklaştırdım, bekardım ve serazat yaşama şansına sahiptim. Canım eve dönmek istemedi. Bu nefis sonbahar günü dolu dolu yaşamak istiyordum. İçimde tatlı bir heyecan filizleniyordu ve ben buna az evvel rastladığım o güzel kızın neden olduğunu da çok iyi biliyordum. Gün boyu tepemizde yakmadan, fazla ısıtmadan parıldayan güneş yavaş yavaş Anadolu sahillerinin tepeleri ardında kaybolmaya başlamıştı. Bir süre sahilde durarak karşı kıyıda güneşin yeşillikler arasında yarattığı renk cümbüşünü seyrettim. O an rastgele bir lokantaya girip bir kadeh içki içmek hevesine kapıldım. Rumeli Hisarı'na kadar gelmiştim. Sol kolda tenha bir restoran gözüm ilişti. Hiç tereddüt etmeden içeriye daldım. Hafta içi ve henüz vakit akşam yemeği. Akşam yemeği için erken olduğundan lokanta boş sayılırdı. Deniz gören masalardan birine çöktüm. Garsona palamut tavasıyla bir düble rakı söyledim. Az sonra balığımı yiyip rakımı yudumlarken aklım yeni yazmayı planladığım romanımın detaylarına takıldı. Karakterlerimin seçiminde ufak tefek kararsızlığım vardı. Özellikle de hikayemin baş kadın kahramanında. Beynimdeki tasarıya göre Nur, yani kadın kahramanım, çirkin ve kötü biriydi. Romanın sonunda da onu öldürecektim. Ani bir ilhamla o karakteri bütünüyle romandan çıkarmayı düşündüm. Nedense o zamana kadar beynimde şekillenen Nur, masada içtiğim ilk dubleden sonra vazgeçilmezliğini kaybetmişti. Yeni bir kurgu yapmadıydım ve bu kurgunun ön plana geçecek şahsı da bebek sahilinde gördüğüm kız olmalıydı. İster istemez gülümsedim kendi kendime. Ne manzara, ne denizden aksiden yosun kokusu, ne de yeni rakı o müstesna güzelliği anılarımdan silip atamamıştı. Bilakis beynimin dehlizlerinde, belki de ben farkına varmadan, o kızın hayali dolaşmaya devam ediyordu. Yazarlar genellikle kahramanlarını kendileri yaratır ve onları istediği kişiliklere sokarlar. Kah güzel, kah çirkin, bazen iyi, bazen kötü ama o güzel kızdan sadece iyi bir roman kahramanı çıkardı. Aksini düşünmek mümkün müydü? Onu kötü, fena insanlara kan kusturan bir tipe nasıl dönüştürebilirdim? Olanaksızdı. Restoranda ne kadar oyalandığımı hatırlamıyorum. Dışarıya çıktığımda hava iyice kararmış ve serinlemişti. Üşüdüm. Üşüdüm biraz ama umurumda değildi. Kadife ceketimin yakasını kaldırıp yola koyuldum. Arabamı yürümeye başladığımda bebek ile Arnavutköy arasında bir yere park etmiştim. Adımlarımı hızlandırdım. Gece ve karanlık, hatta hava serin bile olsa boğaz kıyılarda yürümek her zaman güzeldi. Hele beynim yeni başlayacağım romanın ufak tefek detaylarıyla doluyken. Eve döner dönmez bilgisayarın başına geçecektim. Planda değişiklikler tasarlıyordum. İlk satırlar bugün gördüğüm kızın emsalsiz güzelliğinin tasviriyle başlayacaktı. Ne yazık ki onu bir daha hiç göremeyeceğimi düşünüyordum. Düşündüğüm gibi olmadı. Betül'ü 4 gün sonra bir daha gördüm. Hem de asla tahmin ve tasavvur edemeyeceğim bir yerde. Nerede mi? Apartmanımda. Kendi evimin asansöründe. Tabii bunun beni ne kadar hayrete düşürdüğünü tahmin edebilirsiniz. Bir an dona kaldım. Az kaldı elimdeki Migros'tan aldığım plastik poşetler küt diye yere düşecekti. İrileşen gözlerimle baka kaldım. İki elim de paketlerle doluydu. Asansörün kapısını açmaya çalışırken arkamdan sıcak ve yumuşak bir ses, "Beyefendi, müsaade edin de ben açayım." deyince teşekkür etmek için geriye dönmüş ve onun gülümseyen yüzüyle karşılaşmıştım. Bir an kanım çekildi sanki. Mutlaka şaşkınlığımdan yüzüm komik bir hal almıştı. "Sizsiniz," diye mırıldandım. Ama o an ağzımdan dökülen kelimenin ne kadar anlamsız olduğunu idrak edemiyordum maalesef. "Sizsiniz" de ne demek? Kız başladığımda romanın ana kahramanı olduğunu nereden bilebilirdi ki? Anımsadığım kadarıyla sırtında gri renkte bir eşofman, ayaklarında lastik spor ayakkabıları vardı. "Evet," diye mırıldandı. Sonra asansörün kapısını açıp içeriye girmem için yol verirken yüzüne o çok yakışan gülümsemesiyle "Sizi tanıyorum," diye fısıldadı. Boş bulunup "Nereden?" diye sordum. Sanki hafif sitem edercesine ince kaşlarını çatıp "Bir kere aynı apartmanın sakinleriyiz. Ayrıca bütün eserlerinizi okumuş bir hayranınızım," dedi. Neredeyse küçük dilimi yutacaktım. Kekeleyerek "Aynı apartmanın mı?" diye sordum. "Ama sizi burada hiç görmedim. Taşınalı 6 hafta oldu. Ben sizi 3-4 defa gördüm. En son bebekte sahil yolunda yürürken karşılaştık. Hatta selamlaştık da. Hatırlamıyor musunuz?" "Hiç hatırlamaz olur muyum?" Sonra ağzımdan çok aptalca bir laf çıktı. "Hiç unutamadım ki. Hep sizinle beraber yaşıyorum." Garip garip yüzüme baktı. "Affedersiniz, anlayamadım," dedi. "Nasıl beraber yaşıyoruz?" Gaf üstüne gaf yapıyordum. "Yani hayalimde," dedim. Sanki bu açıklamayı kız çok rahat anlayacakmış gibi. Yüzü kızardı, biraz tedirginleşti. "Kusura bakmayın," dedi. "Biraz garip konuşuyorsunuz. Söylediklerinizden pek bir şey anlayamadım da." "Neden sondura? Aklım başıma geldi. Neler saçmalıyordum ben. Şey dedim, affedersiniz, yazar takımı bazen böyle olur, abuk subuk konuşur. Zihin yorgunluğundan kelimeleri anlamsız kullanırız. Yani demek istiyorum ki, durakladım. Makul bir açıklama yapamazdım kıza. Hele sizi o kadar beğendim ve etkinizde kaldım ki, fiziğinizi aynen yeni romanımda yaşatıyordum diyemezdim ya. Susup önüme baktım. Konuştukça saçmalayacaktım galiba. Betül, konuyu değiştirmek istermişçesine eserlerinizin hayranıyım dedi. Bütün kitaplarınızı okudum. Bilhassa son kitabınız Ölüm Öpücüğü tek kelimeyle şahaneydi. Teşekkür ederim diye mırıldandım. Beni şımartıyorsunuz. Hayır, kesinlikle değil. O kitap bir harika. Soluksuz okudum. Müthiş bir tempo, usta işi bir anlatım ve enfes bir kurgu. Dilim tutulmuştu sanki. Sadece gülümseyebildim.